İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kanal Avrupa, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana Çorum, Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin, Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Evet hocam, münafık konusuyla başlayabiliriz uygun görseniz. İnşallah. İnşallah hocamız münafıkların sık sık üzerinde duruyor münafık konusunun. Çünkü münafıklar Ahir Zaman'da da çıkmasını beklediğimiz kişiler. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde münafıklardan haber veriyor. Değil mi? Ahir zamanda çıkacaklarından da bahsediyor. Ahir zamanda Mehdi cemaatinden münafıkların çıkacağını bildiriyor Peygamberimiz. Bu döneme kadar da birçok peygamberlerin yanında münafıklar hep çıkmış. Peygamberimiz döneminde de münafıklar hep çıkmıştı. Evet. Münafıkların belli başlı özellikleri var. Yine bunlardan bahsedelim inşallah. Tabi ahir zamandaki münafıkların bir özelliği diğer münafıklardan daha şiddetli olmaları. Yani mücadele bakımından sürekli, yani bütün vakitlerini müminlerle mücadele ayırıyorlar ahir zamandaki münafıklar. Müminlerin akıllarınca tabi zayıf düşmesini, değil mi, güçten düşmesini sağlamaya çalışıyorlar. Enerjinin kaybolmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ki müminlerin amacı iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Münafık ama kötülüğün yayılmasına, iyiliğin azalmasını istiyor. Çünkü İslam ahlakının, Kur'an'da belirtilen İslam ahlakının yaşanmasını hiçbir şekilde münafık istemiyor. Bunu da nasıl yapıyor? Bir kere Kur'an'ın yeterli olmadığını savunuyor, haşa münafık. Ve bidatlar ekliyor, hurafelerle dini farklı bir şekilde gösteriyor insanlara. Münafığın amacı bu. Bütün vaktini bu yönde harcıyor münafık. Allah ayetlerde de bildiriyor. Mesela Ali İmran suresinin 7. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Yani işte münafıklar, Allah bildiriyor, kalbinde kayma var münafıkların. Amacı fitne çıkarmak. Hem mümin toplumunda fitne çıkarmak, hem de iman etmeyenlerin daha da şiddetli inkar etmesi için çaba harcıyor münafıklar. Bunu nasıl yapıyor? İşte ayetleri dinine eğip bükmesiyle ayetleri değiştirerek, anlatım olarak değiştiriyor ayetleri. Ve fitne çıkarmak için müteşabih olan ayetleri dinine eğip bükerek değiştiriyor münafık. Ayetin devamında Allah buyuruyor, oysa onun teviline Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tüm Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. İşte burada müminlerin tavrı, biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır diyor müminler. İşte mümin Kur'an'ın tamamen yeterli olduğunu emin inşallah. Bundan emin mümin. Ama münafık Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia ediyor aklınca. Bunu da, değil mi, hurafelere, atasının dediklerine bakıyor. Hurafelerle, bidatlarla dini farklı bir şekilde gösteriyor. Mesela ne diyor, örnek verelim. İslam'da şiddet olduğunu, değil mi, asıp kesme olduğunu söylüyor münafıklar. Bunu, değil mi, televizyonlarda, gazetelerde bağıra bağıra söylüyorlar. Niye? İnsanları dinden uzaklaştırmak için bunu yapıyor münafıklar.
Evet.
Halbuki biz baktığımızda, değil mi, ayetlere, Allah ayetinde İslam'da, dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor.
İnşallah.
İnşallah. Sen sadece bir uyarıp korkutucusun buyuruyor Allah ayetinde peygamberimize. Müminin görevi sadece uyarmak, kişilere, değil mi, uyarmak, iyiliği emretmek, iyiliği tavsiye etmek, kötülükten, münkerden sakındırmak. Ama bunun dışında hiçbir şekilde bir zorlama ve baskı yok dinde. Haram inşallah. Münafıkların diğer özelliklerinden bahsedelim hocam. Mesela zorluğa gelememeleri. Yani münafıkların bir zorluk ortamında, müminler, Allah müminleri imtihan etmek için zorluk ortamı yaratıyor mümin cemaatinde. Bu zorluk ortamları hem müminlerin imanının artmasına vesile oluyor, hem de münafıkların o cemaatten, mümin topluluğundan ayrılmasına vesile oluyor zorluklar. Şöyle Ahzab suresinin 11 ve 12. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Çok zorlu bir, zahiren zor gözüken bir Allah deneme yaratıyor. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. İşte bu zorluk ortamında münafığın hemen bu karakteri ortaya çıkıyor. Ve kalbinde hastalık bulunanlar. Allah bu ayetinde de bildiriyor. Ya kalbi hasta münafığın. Kalbinde hastalık var. Dolayısıyla bu hasta kalbiyle nasıl bir ifade kullanıyor münafık? Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Münafıklar acayiciler. Yani hemen menfaat en yakın neredeyse hemen oraya yöneliyorlar. Hiç beklemiyorlar, sabretmiyorlar. Değil mi? Allah'ın ve Resulünün söylediklerine boş bir vaat olarak haşa algılıyorlar. O yüzden iman etmeyenlerin yanına hemen sevgi oluyorlar münafıklar bir zorlukla karşılaştıklarında. Ve bu çok böyle hani çok büyütmemek lazım insan kafasında. Çok küçük menfaatlere ayrılıyor münafıklar. Yani çok küçük menfaatlerin olduğu bir şeyde. Mesela iman etmeyen evini açıyor ona münafığa. Değil mi? Yemek veriyor ona. O onun hemen yanına gidiyor. Ya o bir tabak yemeye razı. Değil mi? Orada evde yaşayacağı rahat bir ortama razı. Hemen münafık oraya gidiyor. Başka bir ayette de Allah buyuruyor peygamberimize. Değil mi? Seni ayakta bıraktılar. Ve hemen ticarete sökün ettiler yaklaşık olarak. Allah buyuruyor ayetinde. Hemen bir menfaat ortamı gördüklerinde hemen oraya yöneliyor münafıklar. İşte o yüzden bu zorluk ortamlarını müminler yaşarken bu açıdan da bakmak gerekiyor inşallah. Bu ortamda ayrılan münafıklar aslında müminler için çok büyük bir rahatlık oluyor. Çünkü kalbi hastalıklı olan kişi yanlarından ayrılmış oluyor. Yanlarında daha fazla durmamış oluyor inşallah.
Münafık zaten kelime anlamı olarak nifak çıkaran olduğu için yani bozgunculuk çıkaran, bir fitne fesat çıkarma peşinde olduğundan dolayı ve Allah'ın özel yarattığı varlıklar gerçekten münafıklar. Ve hep mutlaka Müslüman toplumun içinden çıkıyor münafıkların temel özelliği. Amaçları da kelime anlamı olduğu gibi o ortamı bozmak, o samimi iman eden Müslümanların olmamasını istiyor. Ve dediğim gibi iman etmenlerin de daha da uzaklaşmasını, dine herhangi bir şekilde yaklaşmasını istemediklerinden dolayı bir çaba sarf ediyorlar. Akılsız ve samimi bir şekilde iman etmediklerinden dolayı Müslüman cemaatin içindeyken de dediğim gibi Erdem Hocam ufacık şeylere tenezzül edebiliyorlar. Dünyevi herhangi bir menfaat olması ya da menfaatleri çakışan herhangi bir ufak bir unsur da bile hemen ona doğru yönelebiliyorlar. Çünkü onların gerçekten iman etmediklerinden bu kaynaklanıyor. Fakat taklidi bir şeyleri var. Zaten tehlikeli olan yanları da olmuş oluyor. Özellikle böyle Allah'ın Kur'an'da pek çok ayette münafıkların karakterinden bahsetmesinin sebebi de o zaten. Mesela müminlerdenmiş gibi gözüküyor. Müslüman toplumdanmış gibi gözüküyor. Ama belli başlı şeyleri taklit ederken asıl olan şeyleri derinden kalbi imanı gerçekleştirmiyor. O yüzden zaten menfaatleriyle çakıştığı anda hemen gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Fakat içindeyken de mutlaka hani zarar vermeye çalışıyor. Herhangi bir amacı yok bundan başka. Kesinlikle böyle bir zarar verme, bir bozmaya yönelik bir tavrı oluyor. Orada da işte zorluk gibi ortamlar, onların böyle bir beğenmediği gibi gördüğü ortamlar kendilerince hemen münafıkların durumunu ortaya koyuyor inşallah.
Evet inşallah. Diğer ayetleri okuyalım inşallah. Mesela münafıkların en belirgin özelliklerinden bir tanesi enaniyetli olmaları. Çok fazla akıllarını beğenmiş olmaları. Zaten birçok ayette bunu görüyoruz üsluplarını. Allah bize bildiriyor. Mesela örnek vermek gerekirse bu sıcakta savaşa çıkılır mı diyorlar. Peygamberimiz dönemindeki münafıklar. O dönem savaş olduğunda o şekilde yaklaşıyor münafıklar. Şimdi orada peygamberimize karşı da sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne kadar saygısızca bir üslup kullandıklarını biz görüyoruz münafıkların. İnşallah. Allah Bakara suresinin 13. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllar kendileridir ama bilmezler. Şimdi diğer iman müminleri, iman edenlere münafıklar düşük akıllı olarak görüyor. bu şekilde. O yüzden sürekli enaniyetlerini ortaya çıkarıyorlar. Hocamız geçen günkü röportajında söylemişti. Yani münafık, mesela Mehdi cemaatinden çıkan münafık, Mehdi'nin, değil mi, Mehdi'ye itaat etmek istemez. Birinci olmak ister demişti hocamız. Münafık hep bir numara olmak ister. En baştaki, yani böyle en zahiren yüksek mertebedeki insan olmak ister münafık. Bu da işte enaniyetinden dolayı münafığın. Enaniyeti çok olduğu için. Evet. Bunda sürekli, değil mi, o dönem peygamberimize de bir akıl veren bir üslupta, haşa, değil mi? O dönemki hem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem müminler savaş sıcak olduğunu, havanın sıcak olduğunu biliyorlar. Ve o ortamda savaşın zor olduğunu da biliyorlar. Ama o dönem Allah emrettiği için orada hemen itaat ediyorlar inşallah Allah'ın söylediğine. Ama münafıklar yine o müminlerin arasındaki kardeşlik bağını bozmak için, fitne çıkarmak için diyorlar ki bu sıcakta savaşa çıkılır mı diyorlar. Evet. Ayrı zamanda bulunduğumuz dönemde inşallah fikri ve bilimsel, ilmi mücadele olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Kimsenin burnu bile kanamayacak i̇nşallah. Buyuruyor. Tamamen bir demokrasi ortamı olacak inşallah. Ama böyle bir dönemde, yani fikri mücadelenin olduğu dönemde münafıklar yine kaçacaklar. Bunu peki nasıl kaçacak? Yani ne düşünerek kaçacak acaba? Tabii biz o düşüncesini hiçbir zaman bilemeyiz münafığın, ama diğer insanların onun hakkında, iman etmeyenlerin ona yönelik yapacağı hareketlerden korkacaklar mesela. Hem söz olabilir, hem de fiziksel, değil mi, iman etmeyenlerin saldırısı, müdahalesi olabilir. Bundan münafıklar her zaman çekiniyorlar. Çünkü münafık dünya hayatına hiçbir zarar gelmesini istemez. Yani bir ortamdaysa ve o ortamda menfaati varsa onun hiçbir şekilde bozulmasını istemez. O yüzden işte zorluğa girmiyor münafıklar.
İşte itaat çok ağırlığına gider diye söyledin. Allah, komşuların Allah'sı Nur suresinde şu şekilde buyuruyor. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağırdıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirir. İşte münafık da hemen bundan yüz çeviriyor. Allah ve elçi çağırdığında gelmiyorlar. Bir sonraki ayette ise eğer hak lehlerinde ise ona boyun eğerek gelirler. Yani yalnızca kendi çıkardığına uygun bir şey varsa o zaman zaten geliyor, ama bu zaten itaat değil. Kendi menfaatine uygun bir şey, ortam aradığında zaten hemen orada bulunuyor münafıklar.
Evet. İnşallah.
Münafıklar yani muhalefet ediyorlar. Ama kime muhalefet ediyorlar? Peygamberimize muhalefet ediyorlar. Şimdi ayeti kerimede Cenab-ı Allah, önce ayeti kerimeyi okuyayım. Tövbe suresi 81. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir, bir kavrayıp anlasalardı. Biraz evvel sen de bahsettin. Şimdi bakın, birinci önemli özellikle muhalif olmaları. Ama Peygamber Efendimiz'e muhalif oluyorlar. Allah'ın elçisine muhalif olarak. Yani Peygamber Efendimiz'in Kur'an'a göre davranıyor Peygamber Efendimiz. Başka bir ayet-i kerimede o nefsinden konuşmaz diyor. Her ne söylediyse ve her ne yaptıysa Allah'ın rızası için, İslam dininin menfaati için ve bütün oradaki insanların, Müslümanların ve herkesin ahiretini kurtulmasına yönelik hareket ediyor Peygamber Efendimiz. Başka hiçbir konuşmasında, hiçbir tavrında başka hiçbir amacı yoktur Peygamber Efendimiz. Allah'ın rızası vardır. İslam dininin yüce menfaatleri vardır. Ve bütün Müslümanların, insanların da ahiretinin kurtulmaları arzusu vardır. Bunun dışında hiçbir şekilde bir konuşma, bir tavır göstermez Peygamber Efendimiz. Bunu Allah ayet-i kerimeyle sabit kılmış. Yani o nefsinden konuşmaz diyor. Konuştuğunda Allah'ın emrettiği şeyi konuşur. Yaptığında da Allah'ın emrettiği şeyi yapar diyor. Şimdi münafıklar bir kere muhalif, yani karşıt oldukları şey Allah'ın istediği, Allah'ın Kur'an'da Müslümanlara farz olarak emrettiği ve Müslümanlardan arzu ettiği, istediği bir şeye muhalefet ediyor münafıklar. Tabi burada yani bunun psikolojisinde kendince Peygamber Efendimiz'i beğenmemeleri, daha doğrusu kendi aklını Peygamber Efendimiz'in aklından üstün görüyor. Yani o bir durum karşısında doğru karar alamamış ve yanlış yapmış, kendileri daha iyi düşünmüş. Ondan sonra o kendilerine göre davranmadığı için de ona muhalefet etmiş konumunda. Cahilce ve akılsızca, çünkü dinini Peygamber Efendimiz'den öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz Allah'ın seçtiği bir insan. Söylediğimizlerimizin dışında da başka hiçbir amacı olmadığı, Allah'ın ayetiyle sabit olan bir insan zaten. Şimdi ona bir kere muhalefet etmeleri, yani Allah'ın seçtiği, peygamber kıldığı, kendisine elçi kıldığı bir insana muhalefet etmeleri başta zaten kendi kimliklerini ortaya koyan bir şey. Çünkü normalde Müslümanlar ona saygıyla ve sevgiyle itaat ederler. Yani Müslümanın, biz peygamberleri kendilerine itaat edilmesinden başka hiçbir sebeple göndermedik diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Şimdi Müslümanlar çünkü kime itaat edecekler? Yoldan herhangi bir insana değil. Yani doğru söylediğinden emin olunan bir insan. Allah'ın seçtiği peygamber doğru söylediğinden emin olunan insandır. Yani her sözü doğrudur. Ve Allah'ın istediği de ona uyun der. Ona uyan hidayet bulur der. Hidayet bulmak için Peygamber Efendimiz'e uymak gerekiyor. Münafıklar muhalefet ediyor. Şimdi bir kere muhalefet eden de bir yamukluk şeylik olduğu açık bellidir. Yani kime muhalefet ettiğinden anlaşılır zaten. Aynı şekilde de ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam'a aynı şekilde davranıyor. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in torunu, Allah'ın koruduğu, güvence altına aldığı, yani himayesinde olan ve Halifetullah olarak geçiyor ayette. Onu Cübbeli de izah ediyor ya. Yani o diyor Allah'ın Resulü de diyor, Allah'ın halifesi diyor. Yani Resulullah'ın da halifesi değil diyor, Allah'ın halifesi diyor. Ve o kendi tabiriyle işte sağa mı git, sola mı git kararında diyor. Onun melek koruma altındadır ve her zaman doğruyu karar verir diyor. Bak her zaman doğruyu karar verir çünkü Allah'ın koruması altında. Ahkamda masumdur. Yani Peygamber Efendimiz'in Mehdi için tarif ettiği özellikler. Her kararı doğru. Bakın yani bu bir mucizedir ve Allah'ın koruması altında olduğu için böyledir. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde ve dünyada ondan sonra velayet yolundan olmayan, nübüvvet yolundan olan tek insan peygamberler hariç. Bakın o kadar veliler gelmiş geçmiş. Hepsi çok büyük mübarek insanlar, müceddidler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Mevlana Hazretleri, ondan evvel Rabbani Hazretleri. Ama hepsi bir tedristen geçmiş. Bediüzzaman Hazretleri de öyle mesela. Yetişiyor, medresede yetişiyor. Bir hocası oluyor, ilim öğreniyor. Ki dünyada bu herkes için geçerli bir yol ve Allah'ın insanlara ilim ve hikmet için öğrettiği bir yoldur bu zaten. Bir veli bir insan, Allah'ın samimi bir kuludan öğrenir. Allah onu vesile eder. Çok mübarek, çok güzel bir yol. Velayet yolu zaten. Ama nübüvvet yolu bambaşka bir yol. Yani nübüvvet yolu, peygamber yolu. Yani Allah direkt Rab olarak, terbiye eden ve eğiten olarak onu bizzat kendisi eğitiyor. Seçtiği kulu.
Maşallah.
Yani Mehdi öyle bir insan. Yani Mehdi kendinden de konuşan, hareket eden bir insan değil. Direkt olarak Allah'ın koruması altında hareket eden bir insan. Tabii yüksek bir vicdana sahip olduğu için ve yüksek imana sahip olduğu için Allah onu öyle yaratmış, mübarek bir insan. Yani tek amacı Allah'ın rızası. O nedenle Allah onun kararlarını, hareket tarzını, konuşmalarını koruma altına almış. Yanlış yapmıyor. Böyle. Çünkü yani her şeyi Allah, yani kendini Allah'a adamış. Allah adadığı için adımını atarken İslam'a uygun mu? İslam için İslam'ın menfaati var mı? Müslümanların, müminlerin ahiretleri ne olur? Allah'ın rızası var mı bu konuda? Bu kadar ince eleyip sık dokuyan, hani gerges kuşunun kanatları gibi Allah'tan çok korkan ve çok seven bir insan Allah. Dolayısıyla koruma altında kararları. Şimdi ahir zamanda Mehdi'ye münafıklar muhalefet ediyorlar. Peygamberimize muhalefet gibi, onun torunu zaten ve Allah'ın koruma altına aldığı bir insan. Dolayısıyla Mehdi ayrı zamanda ne yapıyor? Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor. Yani Muhammed Raşid Al Hazretleri'nin dediği 1999'u dünyada Allah'ı unutmuş, Allah'tan ayrılmış, kopmuş. Tekrar 1999'unu Allah'a döndürüyor insanları. Yani dünyanın hepsini, herkesi Allah'ın izniyle Allah'a döndürüyor. Yani büyük bir iman hizmeti Allah'ın izniyle. Etkili ve tamamen şeytanı ve deccali tam susturacak bir şekilde. Yani itiraz edilemeyecek, karşı koyulamayacak bir güçlü bir şekilde iman insanlara nasip ediyor. Hidayet veriyor zaten Mehdi. Yani hidayete vesile oluyor Allah'ın izniyle. Bunun içinde iman çalışması yapıyor ve Müslümanları tekrar bir araya getiriyor. Yani Üstad Hazretleri vazifelerini sayıyor. Şimdi bu insana muhalefet eden insan nasıl bir insan olur? Değil mi? Yani İslam aleminin birliğini sağlamaya çalışıyor. Bütün insanlara iman kazandırmaya çalışıyor. Ve bu insana muhalefet eden birileri var. Sen bunda yanlış yapıyorsun diyor. Mesela sen işte bu anlattıkların, anlatmaya gerek yok bunları diyor bu dönemde. Zaten konu geçmiş diyor, Müslümanlar arasında böyle bir konu yok diyor. Mesela örneğin ateist felsefelerle mücadele etme konusu. Zaten Allah'ın varlığı, iman nasıl anlatılır ki? Onun karşısındaki inkar eden felsefeleri yok ederek, onların geçersizliğini ortaya koyarak ve Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini anlatarak. Bu konu o kadar önemli değil. İman hakikatlerini anlatma veya işte Allah'ın varlığını yaratma, inkar eden felsefeleri yok etme. Böyle bir yaklaşım mesela normal bir yaklaşım değildir. Bu çünkü bir iman hizmetidir. Yani bir müminin üzerine düşen birinci vazifedir bu zaten Allah'ın izniyle. Üstad o yüzden sayıyor, Mehdi'nin birinci vazifesi diyor. İkinci vazifesi İslam, Türk İslam Birliği diye adlandırdığımız bizim. Müslümanlar ancak kardeştir ve beraber olun diye Allah'ın emrettiği İslam Müslümanların birliğini farzdır diyor Allah. Bediüzzaman, bu zamanın en büyük farzıdır diyor. Hocamız izah etmişti, namaz gibi, oruç gibi bu dönemin daha acil bir farziyetidir İslam Birliği. Önemli bir farz budur. Mehdi bunu sağlamaya çalışıyor. Mehdi bunu sağlamaya çalışırken çalışmaya muhalefet etmek veya buna karşı bir şey göstermek, işte Kur'an'da kapsamında olan, muhalefetin kapsamında olan ve münafık, hocamız geçen röportajda da her zaman dediği gibi, münafığın şeyini anlarsınız dedi. Test edin dedi. Mehdi bekliyor musun? İslam Birliği'ni istiyor musun? Buna bir muhalefet varsa işte burada münafıklık alameti vardır dedi. Yani günümüzün en önemli bu konudaki teşhis şeylerini hocamız ortaya koydu. Ve hakikaten de çok mübarek hizmetlerdir bunlar. Buna karşı normal bir Müslüman buna karşı en ufak bir şey yapmaz. Bilakis destek olmaya çalışır. O yüzden bu devirde iman hizmetine ve Müslümanların birliğine yönelik hizmetlere karşı koymak, Kur'an bunu münafık alameti olarak belirtiyor bize inşallah.
Münafıklar mümin toplumdan ayrıldıkları zaman bir araya geliyorlar. Allah bize bunu ayetlerinde bildiriyor. Ancak bir araya gelmeleri tabi belli bir amaç için bir araya geliyorlar. Bu amaç ne? Müminlere tabi akıllarınca bir zararı uğratmak. Ne güçten düşmek ve ayırmak müminleri. Bu amaçla bir araya geliyor münafıklar. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Ali İmran suresinin 118. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Münafığın amacı işte bir araya gelip kötülük yapmak müminlere. Zarar vermek. Ve bu oluşursa eğer bundan hoşlanıyor münafıklar. Tabii Allah'ın müminler için yaratmış olduğu imtihan gereği bu oluşabilir. Hocamız daha önce söylemişti. Münafıklar belli bir süre böyle zarar vermiş gibi gözükebilirler zahiren. Evet. Hiçbir zaman bu zarar olmaz gerçek anlamda. Çünkü müminler hepsinden ecir kazanır inşallah. Müminlerin ahiretteki ecirlerini kat kat arttırır inşallah münafıkların bu çabaları. Ancak böyle bir durum geldiğinde de müminler işte bunu Allah'ın yarattığını biliyorlar inşallah her zaman. Allah'ın kontrolünün dışında hiçbir şey olmuyor inşallah. Buğuz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinirlerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Allah bildiriyor. Yani düşmanlıkları, değil mi? Fırsat geçtiğinde münafık ağzıyla da bunu dile getiriyor. Ağzıyla da söylüyor bunu, dile getiriyor. bu düşmanlığını ve imkan buldu da mı fiziksel olarak da saldırıyor, zarar uğratmaya çalışıyor müminleri. Ama bu birliktelikleri, değil mi? Müminler bu birliklerinin şöyle olduğunu bilecekler inşallah münafıkların. Kalpleri paramparça. Allah ayetini bildiriyor. Bakın Haşr suresinin 13. ayetinde sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. İşte bu mümin inşallah bunu her zaman bilmeli. Münafıklar bir araya geliyorlar. Müminleri zarar uğratmak için akıllarınca. Ama kalpleri paramparça. Niye? Çünkü münafık diğer bir münafıkla bir araya geldiğinde karşısındaki münafığın ne kadar sahtekar, değil mi? Sözünde durmayan, yalan yere yemin eden, Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen biri olduğunu biliyor. Kalpten kalbe biliyor. Kalbinde biliyor. Hatta hocamız Mehdi'yi de kalben bilirler demişti münafıklar. Değil mi? Doğruyu da biliyorlar. Ancak işte menfaatçi oldukları için bu vicdanlarının sesine uymayıp, değil mi? Kendi vicdanlarının sesine uymayıp hep nefsine emrettiği şekilde yaşıyor münafıklar. O yüzden de mümin toplumdan ayrılıyorlar. Ama kalpleri paramparça.
Zaten yani doğruyu bildikleri şuradan da belli. Ömürlerinin sonuna kadar, değil mi? Yaşlansalar bile o müminin aleyhinde mücadele etmeye devam ediyorlar.
Evet.
Ki hani onların şöyle bir şeyi var. Eğer ki onlar kendi mücadelelerinde başarı elde ederlerse, bak bizim dediğimiz doğruymuş, o hak değilmiş diye kendini alacaklar. Ama hiçbir zaman da bunda başarı olmuyor. Yani zahiren dediğin gibi göstermelik anlamda başarı gibi gözüken o müminler için yine çok olumlu olan olaylar gerçekleşiyor. Ama onların tavırlarından zaten kendi vicdanlarını rahatlatmaya yönelik böyle bir şey yaptıkları belli. Ki bütün ömürlerini, malını, mülkünü, parasını, zamanını, vaktini buna ayırıyor. Müslümanları mücadelesini durdurmak, onları engellemek, dağılmasını istemek. Değil mi? Herhangi bir şekilde birlikte bir mücadele yapmalarını istemiyor. Oturup kalmalarını sevindiler diyor Allah ayetinde. Şeytan Allah'a sınır. Yani onların bir herhangi bir şey bir birlikte olup Allah'ın hoşnut olacağı tavırları, mücadele yapmasını, fikri mücadele yapmasını asla istemiyor. Hep böyle onun aleyhinde bir şeyler gerçekleşmesini istiyor. Ve bunu da sinsi bir şekilde, gizli bir şekilde engelleyecek her türlü oyuna başvuruyor. Münafığın temel özelliği zaten ama yani gizli ve sinsi bir şekilde hepsini gerçekleştiriyor olması.
İnşallah. Evet. Bir de münafığın hocam bir özelliği var. Kendi aklını çok beğenmesi. Allah ayette diyor ki Bakara suresi 14. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. O idale gulledine amenu kalu amenna. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. O iza hale ila şeyatinihim. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise kalu inna me'akum derler ki şüphesiz sizlerle birlikteyiz. İnnemâ nahnu müstehsûn. Biz onlarla alay ediyoruz. Allahu yestehsû bihim ve yemuttûhum fî tuğyânihim ya'mehûn. Asıl Allah onlarla alay eder ve şaşkınlıklar içinde dolaşmaları için onlara süre tanır diyor Allah ayette. Hocamız da söylemişti, münafıkların en büyük özelliği akıllarını beğenmesi oluyor. Ama onlar akıllarını beğendikçe Allah bir yandan onların akıllarını alıyor. Onlar farkında değilken. Çünkü mümin tamamen ahirete endeksli yaşıyor. Yani onlar dünyayı sırf Allah rızası için yaşadıkları için sonsuz bir hayata endeksliyorlar kendilerini. Yani tamamen Allah'ın rızasına bağlı. Ama münafık Allah'ın da buyurduğu gibi hani Allah onlarla alay ediyor. Onlar mesela akıllarını beğeniyor, azgınlıkları içinde dolaşıyorlar. Bir de Allah onlara süre veriyor. Onlar zannediyorlar ki hani Müslümanların yollarını keseceklerini, onları bu birlikten ayıracaklarını, onları engelleyebileceklerini zannediyorlar ama halbuki Allah onları rezil ediyor. Yani onların mesela yaptıkları hatalar, düştükleri durum onları Müslümanların hem Müslümanların gözünde hem de ehli dünya yani birçok insanın gözünde onları düşkün duruma sokuyor. Onlar da mesela bu özelliklerinin farkında olmadan hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybedip devam ediyorlar.
İnşallah.
Dediğim gibi Hüseyin Hocam Allah ayetinde buyuruyor. Asla Allah onlara başarı vermiyor. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamıyorlar. Tövbe suresinde Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytanın Allah'a sınırı. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi. Ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Onlar istemeseler de Allah'ın emri mutlaka ortaya çıkıyor ve hak gerçekleşiyor. Hak üstün geliyor inşallah Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Biraz önce münafıkların fırsat buldukları her zaman dillerine kötülük uzatması müminlere. Bundan bahsettik. Yine Mümtehine suresinin 2. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini kötülük ve size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. Evet, biraz önce de söyledik. Müminin inkar etmesini istiyor münafıklar. Mesela münafık ayrılıyor mümin topluluğundan. Mümin topluluğunda onun bir kan kardeşi var mesela. Değil mi? Bir akrabası var. Onun hemen inkar etmesini ister münafık. Onu da ayırmak ister. Yani hiçbir, hocamız daha önce söylemişti, yeryüzünde bir tane samimi iman eden mümin kalmasını istemez münafıklar. Niye? O mümini gördükçe çünkü kendi sahtekar pis karakterine kendisi şahit olmuş oluyor sürekli. İnşallah. Maide suresinin 80. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün buyuruyor Allah. Niye inkara sapanlarla dostluklar kuruyorlar? Çünkü inkara sapanların zahiren elinde bir, eğer mesela para varsa, değil mi, mal mülk varsa, münafık işte o menfaatini kullanabilmek için o inkar edenin onunla dostluk kuruyor. Şimdi bir tarafta değil mi müminler gibi çok güzel, hem güzel ahlaklı hem temiz her yönden insanlar var. Ve bu müminlerin bu ahlaklarına münafıklar şahit. Yıllarca beraber kalmış oluyorlar. Kimi zaman 20 yıl, kimi zaman daha kısa süre. Bu ahlaklarına şahitken müminlerin, işte münafık, çünkü kalben iman etmediği için ondan hoşlanmıyor. İnkardan hoşlanıyor münafık. O yüzden inkar edenlerle dostluklar kuruyor. Değil mi? Güzel insanlar varken, iman edenler varken münafık ondan hoşlanmıyor, gidiyor. İnkar edenin yanına gidiyor. Hem menfaatinden dolayı hem de o inkar eden hoşnut ediyor münafığı. Böyle pis bir karakteri var münafığın.
Zaten Müslümanların içinde de çıkarları çatıştığı için gidiyor. Yani illaki nerede çıkarı varsa oraya yöneliyor. Yani inkarcılar için de gerçek bir dost değil. Onlar için de çıkarcı olduğu için.
Evet.
Tabii gittiği yerdeki insanın yine karakterin kendisi gibi pis bir karakter olduğunu zaten biliyor. Ona rağmen gidecek başka biri olmadığından dolayı onlarla yine dostluk kuruyor. Ama Allah ayetinde buyuruyor, kalpleri paramparçadır diyor. Sen onları birlik sanırsın ama onların kalpleri paramparçadır diyor. Hiçbir zaman gerçek anlamda birlikleri olmuyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Allah Nisa suresinin 138 ve 139. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. Kuvvet ve onur onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır buyuruyor Allah.
İnşallah.
Ve zahiren mesela dediğimiz gibi hani mal mülk imkanı varsa o inkar edenin, münafık hemen onun yanına gidiyor. Ama Müzeyyen hocamın da biraz önce söylediği gibi o inkar edenin elinden o imkan gitse ondan onu da bırakır münafık. Evet. Başka bir yere gider. Hocamız böyle bir hayvanın üstünde yaşayan değil mi? Pis kan emicilere benzetmişti münafıkları. Nerede menfaat var oraya gider. Yani o insanın dünya hayatındaki karakteri, sahip olduğu ahlak hiç önemli değil münafık için. Onda menfaat var mı ortamda, yok mu, ona bakıyor. Sadece ona bakıyor. Başka bir şeye bakmıyor. Varsa menfaat oraya gidiyor. Oradan menfaat düşerse menfaat imkanı başka bir yere gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Öyle yaşamaya çalışıyor münafık.
Evet. Ahir zamanda Allah'ın izniyle bu münafıklardan en şiddetlilerini göreceğiz. İnşallah hocamız İnşallah. Söylemişti. Çünkü ahir zaman hem en güçlü velilerin olduğu hem de en güçlü münafıkların olduğu dönem olacağını söylemişti hocamız. Hakikaten Kur'an'da bahsedilen peygamberlerin kavimlerinden bahsediyor Cenab-ı Allah. İşte Şuayb kavminden bahsediyor. Musa kavminden bahsediyor. Lut kavminden. Hepsinin ayrı ayrı azgınlıklarından bahsediyor. Lut kavminden. Yani farklı farklı özellikleri var. Belli konularda kimisi tartıyı yanlış ve eksik tutmakla, yani dolandırıcı, sahtekar özelliğinden bahsediyor. Kimisinin işte Firavun karakteri olan zulüm etmesinden bahsediyor. İşte Lut kavminin ayrı özelliklerinden. Her toplumun farklı belirgin özellikleri ama ahir zamanda bu özelliklerin hepsinin birlikte toplandığı bir deccal fitnesi. Ki ondan büyük fitne olmamıştır diyor Peygamber Efendimiz. Bakın yeryüzünde deccalin fitnesinden büyük bir fitne yoktur diyor. Yani Mehdiyet'in büyüklüğünü de oradan aynı zamanda buradan da anlıyoruz. Yani evet. Hocamızın söylediği. Şimdi bu dönemde onların hepsi birleşmiş o özelliklerin negatif ve bin katı belki bir şey var. deccaliyet zihniyeti ve pratikte bunun hayatında işte görüyoruz dünyada. Yani yapılan zulümleri, katliamları, işte dejenerasyonu hepsi çok yoğun bir şekilde dünyada gözüküyor. Buna karşı tabii Mehdiyet de güçlü olacak ve Mehdiyet'in güçlü olduğu yerde münafıklığın da güçlü. Çünkü Mehdi'nin bir görevi de diyor Bediüzzaman Hazretleri cereyan-ı münafıkhaneyi yok etmektir diyor. Yani samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğü, sahtekarlığı bunların hepsini ortadan kaldırıyor. Neden? Birincisi Mehdi çok samimi. Yani en önemli özelliği samimi olması. Yani Allah'a karşı çok samimi. Allah'ın farkına varıp, Allah'ın büyüklüğünü, gücünü farkına varıp genç yaşta Mehdi Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nin anlatımından da aklıma geldi. Şimdi o 1980'lerde genç bir delikanlı diyor ve faaliyete başladığını söylüyor. Yani Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri anlatıyor. Yani genç yaşta Allah'ın farkına varıp ondan sonra tamamen her şeyini Allah'a adamış bir şekilde samimi bir insan. Şimdi o samimiyete karşılık Allah'ın ona verdiği lütuflar oluyor. Tabii. Ve Bediüzzaman Hazretleri de bildiriyor. Hadis-i şeriflere binaen söylüyor. Hadislerde de geçiyor. Ve Mehdi'nin cemaati, camiası çok az sayıda oluyor. 313 kişiden bahsediliyor. Bakın dünyada Müslüman camiaların yüz binlerden başlar sayıları. Genelde milyonlarladır. Yani her camianın çevresi milyonlarla ifade edilir. Bilinen bir şeydir yani. Bütün İslam ülkelerinde böyledir. Ama Mehdi cemaati 313 kişi. Yani bu hem Mehdiyet'in ne kadar zorlu mücadelelerden geçtiğini gösterirken hem de onlarla ne kadar çok uğraşıldığını ve münafıkların da ne kadar faaliyet yaptığının ayrı bir göstergesi. Ama Mehdi buna rağmen bakın hadis-i şerifte bildiriyor ve Musa kavminle de benzetme yapılarak gençlerden oluşacağı söyleniyor. Şimdi Mehdi hem genç yaşta Allah hizmetine başlayan bir insan hem de yanındaki camiası da cemaati de genç. Onun zürriyeti gençtir diyor mesela Musa Aleyhisselam ve benzetme yapılıyor. Mehdi'nin de genç insanlardan oluştuğu talebelerinden bahsediyor. Şimdi bir önemli özelliği de Bediüzzaman söylüyor. Sadıktırlar diyor. Yani ihlas, sadakat ve tesanütte özelliklerine sahip bir kısım talebelerdir diyor. Yani Allah'ın rızasını da gözetiyorlar. Amaçları o. Sadıklar. Yani Allah'a sadıklar. Mehdi'ye de sadıklar. Allah'ın izniyle. Önemli bir özellik. Şimdi bu sadakati bozmaya çalışıyor münafık grubu. Ve önde gelen münafıklar. Yani Mehdi'nin yanından ayrılıp dağılmasını istiyorlar. Hadis-i şerifte de anlatılıyor çok detaylı olarak. Mesela bir deccaliyet ikiye böler diyor. Yani yok etmeye çalışıyor. Camiasıyla kendisini ayırmaya çalışıyor. Gençler sayıları az ve çok güçlü sadakatleri var. Maşallah. Ama münafıklar bu sadakati bozmaya çalışıyorlar. Özellikle. Ve özellikle Medine'de bir alim var. Mehdi'ye muhalefet ediyor. Aynı şekilde. Ve dağılmasını isteyeceği Kur'an'daki ifade ayetlerden de anlaşılıyor ifadelerinden. Mesela infak etmeyin ki dağılıp ayrılsınlar diyor. Müslümanların dağılıp ayrılması. O zaman da dağılıp ayrıldı mı ne olacak? Hayırlı faaliyet olmayacak. Herkes kendi dünyevi işiyle ilgilenmiş olacak. O zaman hayır faaliyetleri olmamış olacak. Münafık da rahat edecek. Yani kendi kafasına göre dağılmasını istiyor. Dolayısıyla yani Hazreti Mehdi ve camiasının dağılmasını özellikle istiyor münafıklar. Ve bunun için de gayret gösteriyorlar. Mesela bunlar genç, bunlar kandırılmış. Değil mi? Yani genç olunca onlarla vasıflandırıyor onu münafıklar. Kandırılmış diyor bunlar. Yaşı genç olduğu için kandırılmış. Böyle tarif ediyor. Halbuki onlardaki özellik yüksek sadakat. Şimdi yüksek sadakati tarif edişe bak münafığın. Kandırılmış diyor. Yani değil mi? Ve bu şekilde kendince işte işbirliği yaptığı küfürden insanları tahrik ederek ve işte kötü emelli olanları teşvik ederek kendince kandırılmış gençleri kurtaralım biz diyor. Ne yapıyor? O zaman o genç sadık Mehdi talebelerini Mehdi'den ayırmaya çalışıyor. Böyle faaliyetler yapıyor ve bu ayrı zamanda Mehdi camiasında gözükecek özellikler ve münafıkların yapacakları gayretler. Özellikle Medineli bir alimden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Mehdi'ye karşı gelecek olan. Ve aynı zamanda Mehdi'ye karşı gelinmesinin sebeplerinden de özellikle şey anlatıyor, onu cübbeliği anlatıyor. Yani neden Mehdi'ye karşı gelinir diyor. Bir maddesine dokunur adamın diyor. Menfaatine dokunur diyor. O yüzden Mehdi'ye karşı gelinir diyor. Doğru. Ondan sonra ve Medineli bir alim özellikle Mehdi'ye karşı gelecek diyor. Evet, yani hadislerde doğru anlatıyor. İsterseniz onları filmi hazırsa filmden izleyelim inşallah.
İnşallah.
Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Bu arada Allah'ın teminatı vardır. Vellezî erselle rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle, dost doğru dinle gönderen Allah yuzhirehu aleddîni kulli. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. يَمْلِكُ الدُّنْيَا كُلَّهَا كَمَا مَلَكَذُ الْقَرْنَيْنِ وَسُلَيْمَانِ Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacak. Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman, Medine'de bulunan bir alim, o adam en büyük alim, Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde, bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetinden terk edeceklerdir. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam, kimdir, buna uymayın, bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Demek ki kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i seniyyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah.
Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama yalvaralım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin, Ya Hayran Fatihin. Habibini göstermedin, sahabeyi göstermedin, geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi Ya Rabbel Alemin. Göster bize Ya Rabbel Alemin. Gönder bize Ya Rabbel Alemin. İnandır bizi Ya Rabbel Alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Amin ya. Efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz bekliyoruz diyenler, bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak, bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak. Menfaatına dokunacak. İşte o zaman çokları bu sapıktır, dinimizi kaldırmak istiyor, Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi'yi gönderdiğinde inanmayı nasip eylesin.
Evet, Peygamber Efendimiz'e soruyorlar sahabeler, hangi Medine diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Konstantine diyor, yani İstanbul diyor. Evet, süremiz bitti, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Buyurun hocam.
Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifi var münafıklarla ilgili. Onları okuyalım inşallah. Bir hadis-i şerifinde peygamberimiz münafıkların Mehdi cemaatinden, Hazreti Mehdi'nin cemaatinden ayrılmasından sonra Hazreti Mehdi'nin zuhurunu olacağını bildiriyor. İnşallah. Şöyle hadis-i şerif, gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada, yani uzak bir yerde zuhur edecektir buyuruyor peygamberimiz. Ve Hazreti Mehdi ve cemaatinden ayrılanların hiçbir şekilde ayrılanlardan etkilenmeyeceği, Hazreti Mehdi ve cemaatinin onlardan ayrılanlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini bildiriyor peygamberimiz hadis-i şeriflerinde. Hazreti Muaviye'den rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir'den rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Sevvan'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. İşte bu bir sır Allah'ın dilemesiyle. Münafıklar çünkü ellerinden geldikçe, tabi Allah'ın yarattığı kader dahilinde oluyor hepsi inşallah, müminlere zarar vermeye çalışıyorlar. Mesela mümin toplumun içindeyken münafık bazı işler yapar. Yani müminler iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için ve tebliğ yapmak için çaba sarf ederken, münafık da kendisini gizleyebilmek için müminlerle beraber gayret eder, ediyor gözükür. Dolayısıyla hangi konuda gayret ediyorsa münafık, mümin toplumundan ayrıldıktan sonra o konuda bir eksilme azalma olacağını düşünür ahmak kafasıyla. Böyle bir düşünceye girer. Halbuki bununla alakası yok. Çünkü Hazreti Mehdi ve cemaatinde inşallah Allah zaten nasip ediyor başarıyı. Tüm başarıları Allah nasip eder. Orada İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasını da Allah nasip ediyor.
İnşallah.
İnşallah.
Allah ayetini zaten buyuruyor. Münafıkları istemese de Allah kendi nurunu tamamlayacaktır diye söylüyor inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah. O yüzden münafıkların düşündüğü gibi, yani onların ayrılmasıyla, değil mi, mümin topluluğundan, mümin topluluğu hiçbir şekilde zarara ya da eksikliğe uğramıyor. İnşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi cemaatinin münafıklardan temizlenip arınmasını peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Şu şekilde buyuruyor. Eleneceksiniz. Tıpkı altının elendiği gibi ve tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız. İşte aslında burada, değil mi, bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki münafıkların çıkması, mümin toplumundan ayrılmaları müminlerin gittikçe kalitesini arttırıyor inşallah.
İnşallah.
Değil mi?
İnşallah.
Yani ne kadar imanlarını arttırıyor inşallah ve daha değerli olmuş oluyorlar inşallah.
Evet, inşallah.
Diğerleri, çünkü diğer münafık mesela zorluk ortamıyla karşılaşıyor, hemen ayrılıp gidiyor. Mesela bir münafık bir zorluk ortamına dayanıyor. Ama o münafık da daha zorlu bir ortam geldiğinde zahiren o ortamda ayrılıyor mümin toplumundan. Yani kademe kademe münafık dayanabiliyor dayandığı yere kadar, eğer menfaati varsa mümin toplumundan. Ama daha fazla bir zorluk ortamı geldiğinde bu sefer o ortamda ayrılıyor müminlerin yanından.
Bir de münafıkların bir özelliği, mesela mümin topluluğundan gittikten sonra kendi hayatını yaşayamıyor. Yani illaki geri dönüp müminleri ayırmak istiyor. Zaten beğenmiyorsun, hiçbir şekilde tasvip etmiyorsun. O zaman kendi dünyevi hayatını yaşa. Ama bırakamıyor. İllaki münafıklık sıfatı üzerinde duracak. Yani Allah onu kaderinde münafık olarak yarattığı için illaki Müslümanlarla uğraşmak zorunda.
Evet, inşallah.
Yani bunu bir amaç ediniyor kendisine. Evet. İnşallah.
Evet. Peygamberimiz hadis sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar. Esba bin Nebate der ki, Emirül Müminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Biraz önce Altı Hocam söylemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bildiriyor mümin toplumun az olduğunu. Ahir zamandaki Hazreti Mehdi ve cemaatinin azlığını. Burada da peygamberimiz yine yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. İnşallah. Buyuruyor Peygamberimiz. Hem Peygamberimiz dönemindeki, değil mi? Peygamberimizin etrafındaki ashabı, etrafındaki müminlerden, değil mi? O zaman da çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafında o topluluktan münafıklar çıktı. Ve orada haşa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dini, yani dini Peygamberimizden daha doğru uyguladıklarını öne sürdü bu münafıklar. O zamanki münafıklar. Bunun için ayrı bir mescit açtılar orada. Ve müminleri, bu çok önemli, hocamız daha önce söylemişti, mescidi üst gibi kullanır münafıklar. Yani mescit üstünden, mescidin içinden yürütürler münafıklar. Yani insanları dinden uzaklaştırmaya mescidin içinde çalışırlar. Başka bir ortamda değil. Yani orada müminleri de oraya çekiyorlar. Çekmeye çalışıyorlar o zaman da, Peygamberimiz zamanında. Çağırıyorlar. Buraya gelin bakın. Değil mi? Burada biz dini daha doğru uyguluyoruz. Hocamız daha önce söylemişti. Bu şekilde müminleri oraya çekmeye çalışıyorlar. Ve hiç iman etmeyenleri de dinden daha fazla uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yine mescitte.
Evet. Bir de böyle münafıkların akılları olmadığı için anlayamadıkları çok önemli bir şey var. Onlar bu yaptıkları faaliyetle gerçekten insanların dinden uzaklaşacağını ve hak Müslümanların da birbirlerinden kopup ayrılacaklarını zannediyorlar. Oysa ki müminler, hani ilk bölümde Altıcım bahsettiği gibi, hem peygambere hem elçilerine çok sıkı sıkı bağlı ve sadık olduklarından dolayı, Kur'an'ı Allah'ın dilemesiyle imanlarından dolayı çok iyi anladıklarından dolayı böyle bir kişiyle ve böyle bir kişilerle karşılaştıklarında zaten net olarak tahlil edebiliyorlar. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği münafık karakterine sahip kişilerdir bunlar diyor ve onları hemen teşhis ediyor. Ve bakıyorlar ki onların yapmış olduğu her türlü faaliyet, böyle hepsi zaten Allah tarafından Kur'an'da bildirilmiş olan faaliyetler. Onların Müslümanları ayırma yönelik çalışmaları, gizlice haber götürmeleri, dikkat çekmek için menfaatleri çakışma noktada ibadetleri yine getiriyor olmaları, hepsi zaten Allah Kur'an'da bildirdiği özellikler. Müslümanlar zaten Kur'an'a göre yaşadıklarından dolayı da orada hemen onu tahlil edebiliyor. Ve bu özelliklerinden dolayı aslında münafıklar yine mümin topluluğu için büyük bir hayır olmuş oluyor. Çünkü Allah'ın ayetlerinin yaşamalarından dolayı müminler ayrıca tekrardan bir zevk veriyorlar. Ve zaten söylüyorlar, bu Allah'ın velisini bize vaat ettiğidir diyorlar, değil mi mesela, inşallah. Orada çünkü ayetleri Allah onlara yaşatmış oluyor. Teker teker o karakterleri, o özellikleri kendi zamanlarında birebir yaşamış oluyor. Bütün Müslüman topluluklar döneminde zaten olan kişiler, Allah'ın özel olarak yarattığı kişiler. Aynı zamanda müminlerin de hocamız anlatmıştı, daha böyle dinç olmalarını, daha teyakkuzda olmaları, daha uyanık olmalarını, daha dikkatli olmalarını sağlıyorlar. Onların göstermiş olduğu bu faaliyet müminlerin arasını açmıyor, müminleri uzaklaştırmıyor. Aksine daha çok kenetlenmelerini, daha çok birlik olmalarını, daha çok birbirine sevgi duymalarını sağlıyor. Ve o ortamda göstermiş oldukları güzel ahlaklarından dolayı birbirlerine şahit oluyorlar. Bu onların sevgini bir kat daha artırıyor. Değil mi? Ahirette de tekrardan şahit olmuş olacaklar zaten bu dönemlerine. Zaten Müslüman'ın özelliği o dünyada, değil mi? Mesela göstermiş olduğu sabrı, kararlılığı, sadakati, değil mi? Mesela asla taviz vermemesi, Allah'ın sınırlarını titizlikle koruyor olması, bunların hepsini zaten şahit olmuş oluyor. Sevgisini, muhabbetini, güzelliğini daha da artırıyor zaten bu şekilde Müslümanlar. Onlar kendi küçük akıllarına göre böyle bir çalışma yaptıklarında, faaliyet gösterdiklerinde hep tam tersi sonuç elde ediyorlar. Böyle daha böyle Müslüman toplumun daha güçlü, yani güçten düşürmek için bir çalışma yapıyorlar. Tam tersi gerçekleşiyor. Daha güçlü, güçleniyor mümin toplumu. Daha imanları artıyor, daha derinleşiyor, Allah'a daha da yakınlaşmalarına sebep olmuş oluyor. Hiçbir zaman Allah onlara müminler aleyhinde bir yol vermiyor. Hep böyle Müslümanların lehine olabilecek en güzel şekilde yaratıyor. Ve ahiretleri içinde bir güzelliğe sebep olmuş oluyor. Zaten Müslüman bu dünya hayatında imtihan ortamı olduğunu biliyor. Gelip geçici bir yer olduğunu biliyor. Ve talip olduğu şeyler dolayı mutlaka kendisine karşı din dışı kişilerin böyle bir çabada bulunacağını da biliyor. Tamam, işte onları zaten görmüş oluyor bu vesileyle inşallah. İnşallah.
Söylediniz Ender Hocam, mesela Allah Kur'an'da münafıkların bütün özelliklerini anlatıyor bize. Münafığın akılsızlığının bir başka delili de, mesela o da Müslümanların içinde yaşadığı için aslında o da o ayetleri biliyor. Ama mesela kendisini teşhis edemiyor. Mümin o ayetleri görerek münafığı çok güzel fark edebiliyor. Ama münafık kendisini fark edemiyor. Halbuki Allah onun bir sonraki adımını ayette zaten bildirmiş. Bir de ayetin dışına çıkamıyor. Yani öyle bir özelliği var. İlla ki ayeti yaşayacak. Mesela Peygamberimiz hadislerde bildiriyor. Büyük münafıkları bildiriyor. Mesela o da illa ki onu yaşayacak. Bunu kendisi de okuyacak. Çünkü münafık olduğu için dini de biliyor. Ama illa ki yine münafık olacak. Yani o sıfat onun üzerinde tecelli edecek illa ki. Kaderinde olduğu için.
Evet. Yani kelimesi kelimesine kadar aynı. Mesela ayette Allah'ın bize buyurduğu münafıkların söylediği sözler. Ahir zamanda mesela çıkacak münafıklar da aynı sözü söylüyor. Yani kelimesi kelimesine söylediği söz aynı oluyor. Evet, işte Altı Hocam söylemişti ayeti, hani infak etmeyin dağılıp ayrılsınlar. Aynı bu şekilde kuruyor cümle münafık. Yani orada evet, dediğiniz gibi Müzeyyen Hocam onu bilmesine rağmen kaderinde olduğu için onların hepsini yaşıyor inşallah.
İnşallah.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi cemaatindeki münafıkların Deccal'in peşinden girişini de bildiriyor. Şöyle bildiriyor. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına girecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirine pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği yani habis insanları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. Maşallah. Hepsi Deccal'in peşinden giderek mümin toplumunun daha temizlenmesine vesile olmuş oluyorlar.
İnşallah.
Ya, münafık hiç istemediği halde müminlere aslında iyilik yapmış oluyor. Ya, müminlerin ecrinin artmasını sağlıyor.
Evet.
Hocamız belirtmişti daha önce. Yani sevap makinesidir müminler için münafık. Her söylediği söz, her aldatmaya çalışması değil mi? Kandırmaya çalışması, müminin onu her reddedişi, onunla mücadele edişi hepsi mümin için bir ecir kaynağı inşallah. Münafıkların fitneci ve katı kalpli olmasını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. İlk bölümde söylemiştik. Münafıklar dini farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu, mesela ne yapıyorlar? Dinde şiddet olduğunu öne sürüyor. Münafık diniyetli kişiler. Bakın kurt kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır. Yani hiçbir şekilde sevgi, merhamet, şefkat bunlar yok münafıkta.
Evet.
Sürekli onu asalım, bunu keselim. Bu şekilde hem kendi ruh halleri böyle hem de insanları bu şekilde dinden uzaklaştırmaya çalışıyor münafıklar. Ancak Peygamberimiz yine hadislerde bildiriyor. Hazreti Mehdi kimin dost kimin düşman olduğunu anlayabiliyor Allah'ın dilemesiyle. Yani münafıkları tanıması var Hazreti Mehdi'nin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak Muhammed suresi 30. ayet hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Peygamberimiz buyuruyor. Değil mi? Hazreti Mehdi'ye direkt ayetin baktığını bildiriyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Maşallah. Müjde bu. Yani hemen münafıkları tanıması Hazreti Mehdi'nin çok büyük bir nimet olacak inşallah. Ve hani izlenmesi gereken, değil mi? Onları etkisiz hale getirmesi gereken yöntemi de Hazreti Mehdi aleyhisselam biliyor Allah'ın dilemesiyle.
İnşallah.
Tamamen şefkat ve merhametle ama hiçbir şekilde tamamen onları manen darmadağın edecek buyuruyor Peygamberimiz. Yani manen.
İnşallah.
İnşallah. Yani konuşacak, savunma yapacak halleri kalmayacak inşallah.
İnşallah. Allah bir de müminleri görünmeyen ordularla destekliyor. Yani münafığın başka bir akılsızlığı da Allah'ı çok iyi kavrayamadığı için mesela Müslümanların korunması, mesela Mehdi'nin meleklerin koruması, ona hiçbir zaman yanlış yapmaması gibi özellikleri Allah'ı çok iyi kavrayamadığı için anlamıyor. Ve mesela hani pervasızca Mehdi'ye karşı koymaya çalışıyor. Halbuki Mehdi'yi Allah koruyor. Yani Allah'ı da hiçbir zaman yenilgiye uğratamayacağını bilmediği için yani akılsızlığı da başka bir şekilde böyle ortaya çıkıyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Diğer bir hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak buyuruyor.
İnşallah.
Evet Müzeyyen hocam, söylediğiniz gibi değil mi? Görünmeyen o topluluklarla
İnşallah.
Allah destekliyor inşallah. Dolayısıyla Allah'ın ilhamıyla inşallah bildirmesiyle gizli planlarından da haberdar oluyor Hazreti evet. Mehdi aleyhisselam. Onları tanıyor da planlarını onlara söylüyor. Allah'a şükür. Evet.
Baştan değil mi aslında kaderde baştan mağlup olmuşlar. Yani müminler de hep galip zaten, Allah kaderde yaratıyor. Ama en dininden de söylediğimiz gibi müminler için bir hayır olmuş oluyor. Yani
evet.
bütün zaten dünya hayatında bir imtihanın bir şey olması gerekiyor. Allah da onları vesile kılıyor. Bir güzellik olmuş, şan olmuş oluyor Müslümanlar için inşallah.
İnşallah. Münafıklar ilk bölümde bahsetmiştik ama daha detaylı ayetleri okuyalım inşallah. Kur'an'ın yeterli olduğunu hiçbir zaman münafık kabul etmiyor. Haşa, yetersiz olduğunu iddia ediyor haşa. Ama Allah birçok ayetinde Kur'an'ın yeterli olduğunu bizlere, müminlere, tüm insanlara bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Nur suresinin 34. ayeti. Andolsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik buyuruyor Allah. Bakın, size açıklayıcı ayetler. Allah'ın dilemesiyle her konuyu açıklıyor Allah. Bize münafıkları da bildiriyor. İnşallah ne yapmamız gerektiğini, her şeyi bildiriyor Allah. Nur suresinin yine 46. ayeti. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola yöneltip iletir. Nisa suresinin 105. ayeti. Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah Kur'an'ın, kitabın hak olduğunu
i̇nşallah.
Bildiriyor inşallah. Hem mucizelerle, bilimsel mucizelerle, hem değil mi, birçok kelime tekrarları, birçok tarihsel Allah'ın bildirdiği, ileride olacak olaylar bildiriyor Allah. Hepsiyle ve en önemlisi müminlerin yaşayacağı olayları bildiriyor Allah. Mesela Allah münafıklardan bahsediyor, müminin münafıkla karşılaşıyor Allah'ın dilemesiyle. İşte bu Kur'an'ın tamamen hak ve yeterli olduğunun bir delili.
İnşallah.
Ve mümin hayatı boyunca bunlardan çok fazla, bu örneklerden çok fazla görüyor inşallah. İbrahim suresinin 1. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Elif, lam, ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Kalem suresinin 52. ayeti. Oysa o Kur'an alemleri bir zikir, öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şereften başka bir şey değildir. Yusuf suresinin 111. ayeti. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Maşallah. İman edenleri değil mi? Samimi yaklaşanları hidayete erdiriyor Kur'an.
İnşallah.
Allah'a şükür.
Bir de çeşitli biçimlerde açıklama diyor hocam. Mesela evet. Allah Kur'an'da birçok kıssaya, mesela diyelim ki Hazreti Musa ile ilgili, Hazreti Musa'nın kavmi, Hazreti Şuayb'in kavmi ile ilgili örnekler veriyor. Ama bunu tek ayetle bırakmıyor. Birçok ayetle çeşitli biçimlerde açıklıyor. Yani açıklanmış olarak Kur'an'ı indirdik diyor Allah inşallah.
İnşallah. Her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması
i̇nşallah.
Buyuruyor Allah.
Evet
inşallah. Nahl suresinin 64. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik buyuruyor Allah.
İnşallah.
İnşallah.
Allah bir ayette yine Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili buyuruyor. Diyor ki Enam suresi 114. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Efe gayrallahi ebtagi hakeme ve huvellezi enzele ileykümül kitabe mufassala. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım ki o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir diyor Allah ayette. Allah mesela ayette birçok örnek verdik diyor. Biz onda her şeyin açıklamasını, örneğini verdik diyor. Ya mesela normalde de günümüzde insanların bir şey anlayabilmeleri için örneklendiriliyor. Daha iyi anlamaları için. Allah anlayalım diye mesela çeşitli biçimlerde örnekler veriyor. Mesela karanlıkla nur diyor. sağırla dilsiz diyor. Mesela çok her şeyin çeşitli çeşitli açıklamasını veriyor. Zaten açıklanmış olarak bize indirmiş oluyor inşallah. Yine müminler daha iyi kavradıkları için ve Kur'an'ı gereği gibi okuyanlar diyor Allah. Gerçekten gereği gibi okudukları için daha iyi anlıyorlar ve onlar için bir hidayet, bir nur ve bir hikmet olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Dediğiniz gibi hocam, mesela Allah Zümer suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik diye buyuruyor Allah. Yani her bir örnek mutlaka Allah Kur'an'da bildirmiş oluyor ve insanları tam ihtiyacı olan şekilde bir hidayet olmuş oluyor Allah'ın izniyle insanlara inşallah. Başka ayetlerde de mesela Allah Nahl suresinde her şeyin açıklayıcısı olarak Kur'an'ı indirdiğini, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olduğunu yine bildiriyor inşallah bize. Zuhruf suresinde ise sana vahiy ve sımsıkı tutun diye bildiriyor Allah. Yani o zaten insanlar için tam bir yol gösterici ve asıl rehber oluyor inşallah Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bir de mesela Allah ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, yine biraz önce okuduğum ayetin devamında. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُمْ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Kendilerine kitap verdiklerimiz onun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma diyor Allah. Yani zaten müminler, yani biraz önce münafıklardan bahsettik. Mümin Kur'an'a gereği gibi inandığı için, yani Allah'ın katından olduğuna inandığı için başka bir kitaba ihtiyaç duymuyor zaten. Yani sahih hadislerin dışında herhangi işte Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili bir şüphesi yok. O yüzden de tamamen iman ediyor ve Kur'an'ı da gereği gibi hayatına geçiriyor inşallah. Yani müminin de bir özelliği olmuş oluyor.
İnşallah.
Dili eğip bükme var münafıkta. Yani Kur'an'a karşı dili eğip bükme var. Ayetleri yalan yanlış tefsir etme var. Ayetleri menfaatine ve nefsine uydurma var. Yani ben bu ayeti reddediyorum diye çıkmaz münafık. Münafık hiçbir muhalefetini açıktan dine ve Kur'an'a ve hayırlı bir şeye karşıymış gibi söylemez. Mümkün değil. Şeytan gibi Allah'ın adıyla sizi aldatıcılar Allah'ın adıyla aldatırlar mealinde ayet. Aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Yani şeytan bir Müslümanı aldatırken veya bir insanı aldatırken Allah'ın adını kullanarak aldatıyor. Yani orada bir zeka ve bir taktik kullanıyor. Öyle açıktan reddederek açık bir muhalefetle değil. Yani sinsice ve ayet kullanarak, yani görünüm de aynı zamanda münafığın Müslüman görünümü. Şimdi münafık zaten ateistin, Marksistin, materyalistin içinden çıkmaz. Hocamız münafık konusunu çok detaylı her yönleriyle çok iyi anlattı. Allah razı olsun. O yüzden kafamızda daha iyi oturdu münafıkların. Kur'an'ın yani anlatılması, bizatihi yaşanmasıyla onun tecellilerinin görülmesi zaten en birinci ayet oluyor. Ve anlatılması detaylı olarak, psikolojisinin anlatılması, detaylandırılması hocamız tarafından gerçekten çok insanların temkinli, tedbirli olmalarını. Çünkü münafıklar tehlikelidir diyor Cenab-ı. Onlardan kaçınıp sakının diyor. Bunun için gerçekten onların psikolojilerinin ve eylemlerinin deşifre edilmiş olması büyük bir nimettir.
İnşallah.
Ve onu en iyi teşhis edenlerden biri de Sayın Hocamızdır Allah'ın izniyle gerçekten. Evet. Münafıklar bu şekilde, yani dillerini ayete eğip bükerek ve ayet kullanarak, hadis kullanarak görünümleriyle de çok takva Müslüman görüntüsü vererek. Yani materyalist, ateist ben zaten inanmıyorum diyor. Bunun içinden münafık çıkmaz, solun içinden münafık çıkmaz. Marksistin, ateistin, yani entelin, hani böyle yani yanlış kullanmayayım, hani ateist felsefeleri savunan kişilerin içinden münafık çıkmaz. Münafık Müslümanın içinden çıkıyor. Müslümanın içinden çıktığı için Müslüman gibi oluyor. Gibi nasıl oluyor? Dili öyle oluyor, görünümü öyle oluyor. Yani baktığında Müslüman diyorsun. Şimdi dünyanın öbür ucunda bir yerde alıyorlar adamı, kesiyor mesela. Ben diyor Allah için öldürdüm diyor. Kafasında sarık var. Şimdi bu Müslüman mı onu yapan? Ama diyor ki ben Müslümanım diyor ve ben bunu Allah için yaptım diyor. Allah'ın adını kullanıyor. Kafaya da sarığı takıyor. İşte cübbeyi giyiyorsa bilmem ne, doğuruyor adamı mesela. Al diyor sana. İşte bak biliyor Müslümanlık. Böyle Müslümanlık olur mu? demiş. İslam'ın adında zaten barış kelimesi var ve affedicilik. Yani sen Allah senin ailenden birini bile bir öldürdü, affetmek hayırlıdır diyor. Yani böyle bir dinde bir insan öldürmek, bir şeyi katletmek böyle bir şey olabilir mi? Yani İslam'da bunun yeri olmadığı belli. Mesela terörün yeri olmadığı, şiddetin yeri olmadığı, Allah'ın bunları lanetlediği apaçık ortadayken adamın biri kalkıp sarık cübbe elinde kılıçla bir adamı doğuruyorsa Allah diye dediğinde bunun İslam'la alakası olabilir mi? Ama adam o görüntüde çıkıyor. Yani o adam münafık. Allah adına kimse böyle bir şey yapamaz. Katildir. Kendini de öldüremez. Günah hani o da katildir. Başkasını da öldüremez. Böyle bir şey yok İslam'da. Demek ki yani söze ve görünüme bakarken açıktan bir şey böyle beklemeyeceğiz biz. Müslüman görünümde çok takva, Allah adına hareket ediyormuş gibi Allah'ın adını kullanarak, peygamberin sözünü kullanarak bunlarla münafıklık eylemini ortaya koyuyor. Yani o yüzden çok sinsi oluyor. Yani o ağız, işte eğip bükme, ayete karşı eğip bükme onu yapıyor. Onu ancak gerçekten salih olan, yani hakikaten Allah rızasını gözeten ve söylediklerini Kur'an'la karşılaştıran ve samimi bir Müslümanın Kur'an'a göre arzu edeceği şeylerle karşılaştırınca onun ne kadar yanlış konuştuğu, Kur'an dışında, İslam ruhu dışında nefsine göre konuştuğu anlaşılabilir. Yoksa oturduğunda onları konuştuklarında dinlersin diyor. Ağzı laf yapıyor, konuşuyor, ayet ezber söyleyebilir, hadis söyleyebilir, menkıbe anlatabilir, konuşabilir yani böyle hani bilgiliymiş gibi konuşabilir. Yani konuşursa da dinlersin diyor münafıklardan bahsederken Allah. O yüzden aldatıcı olabilir görünüm konuşmalarında ve eylemlerinde. Sen İslam birliğini istiyor musun kardeşim? Yok, gerek yok. Ne gerek var ki? Yani 300 sene sonra yaparız diyorsa bir adam. Kur'an ne diyor ayet? Müslümanlar, yeryüzünde siz birlik olmazsanız fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. İnşallah. Sabah akşam beraber olun diyor. Ayrılıp dağılmayın diyor. Bunlar hep farklı ayetler ve mealen kısaca söylüyorum. Yani Kur'an bununla dolu, hocamız anlatıyor. Yani tabii ki olsun. Ama şu anda İslam alimi şey yani o ihtiyaç değil. Onu daha sonra hani şey yaparız falan gibi böyle yarım yamalak ağızlarla, halbuki Allah'ın emri. Namaz kılın, emir. Birlik olup dağılıp ayrılmayın, emir ve bu farz, bu aciliyetli bir konu. Müslümanlar katledilirken, üzerine bomba atılırken, birbirlerini keserlerken, deccaliyet üzerinde etkisi olmuşken, en acil konuların başında olduğu belli olan bir konuya ağız burun oynatarak yaklaşıyorsa o bunda bir tehlike var demektir. Çünkü Müslüman bilakis gürbüz bir şekilde açıkça ifade etmelidir. Yani bunu gururla ifade etmelidir ve onun için de çalışmalıdır. Tabii ki Müslümanlar kardeş değil mi? Zaten bir olması lazım. Ayrılıp zaten dağılmak hata. Birlik için ne yapmamız gerekiyor? Hemen yapalım gibi. Yani böyle şevkli ve gürbüz bir şekilde sarılması gerekli olan bir konuya böyle yaklaşıyorsa o bir tehlikedir işte. Mesela Allah'ın izniyle. Evet. Ama bunun içinde öyle bir üslup görülebilir. Tabii ki olsunlar. Mesela İslam'ın dünya hakimiyetinden bahsediyoruz biz. Bu ne demek? Deccaliyet sona erecek demek. Küçük çocuklar katledilmeyecek, zulüm olmayacak, kan duracak, sahtekarlık duracak, samimiyetsizlik bitecek, sevgi gelecek, düşmanlık kalkacak, barış gelecek dünyaya.
Adalet demek, sağlanacak.
Adalet sağlanacak, eşitlik olacak, herkes mutlu olacak, mesut olacak. Bu demek İslam'ın dünya hakimiyeti demek. Yok, bu devirde gerek yok. Başka devirde olsun. Bu ne demek ya? Müslüman söyleyebilir mi böyle bir şeyi? Veyahut bunu bir şekilde, bunu bir şekilde hani ertelemeyi düşünebilir mi? Hemen olsun yani. Bugün olsun, bu saat olsun, şu dakika olsun. Bu zulümler dursun, barış gelsin, saadet olsun. Allah'ın rızası bu yönde emri var. O güzelliğe hemen kavuşmak ister Müslüman. Ama bu konuda İslam'ın dünya hakimiyeti, işte Mehdiyet mesela bunu sağlayan, Mehdi bunu sağlayan insan, vesile olan insan. Mehdiyet de o dönemde, o güzelliğin dönemi. Buna karşı kayıtsız, olsa da olur, olmasa da olur veya olmasın gibi bir üslup geliştirenler herkesin kendini Kur'an'a göre tartıp bakması gerekiyor. Ben ne diyorum kardeşim? Yani neye göre konuşuyorum ben? Nefsime göre mi konuşuyorum? Yoksa Allah'a, peygambere göre, dine göre ve insanların ihtiyacına göre mi konuşuyorum deyip bir kendini tartması lazım. Allah'ın izniyle inşallah.
Evet, münafıkların diğer özelliklerinden bahsedelim. İnşallah. Mesela mallarını gösteriş olsun diye harcar münafıklar. Yine mümin topluluğun içinde kendini gizlemeye çalışırken diğer müminlere kendini belli etmemek için mallarını harcıyorlar müminlerle beraber ama gösteriş olsun diye harcıyor. Samimi olarak, ibadetlerini samimi olarak yapmıyor münafık. İman etmediği için. Allah Nisa suresinin 38 ve 39. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan kime arkadaş olursa artık ne kötü bir arkadaştır o. Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi aleyhlerine mi olurdu? Allah onları iyi bilendir. Yani farkında olmadan münafıklar kendi kendilerine zarar vermiş oluyorlar. Samimi vermediği için malını ve ahirette kaybetmesine sağlayacak o hareketi münafığın inşallah. Yine Tövbe suresinin 53 ve 54. ayetinde Allah bildiriyor. De ki isteyerek veya istemeyerek infak edin. Sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz. İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey Allah'ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir. Hocamız daha önce söylemişti. Münafık yani bu malı verirken çok canı yanar. Yani dışarıdan malı veriyormuş gibi gözükür ama içten içe canı çok yanar. Ve müminlerin yanından ayrıldığında da daha da fazla yanar. Yani canı. Ve onu yani hep onun kafasına takar, hep onu düşünür. Hocamız daha önce söylemişti. Bakın Allah başka bir özelliklerini daha belirtiyor münafıkların. Namaza isteksizce gelmeleri. İşte bu özelliklerde müminlerin son derece uzak durmaları gereken, sakınmaları gereken özellikler. Münafıkların alameti çünkü. Değil mi? Namaza isteksizce gelmesi, hoşlarına gitmiyorken infak etmesi.
Bir de malını infak ettiğinde yani istekli veya isteksiz diyor Allah. Bunlardan yine kabul edilmez. İlla ki daha çok bir çıkar için malını veriyordur. Yani onun dışında Allah rızası için vermediği için illa ki daha fazla karşılık alabilmek için. Evet. Bu yüzden Allah da kabul etmiyor, hoş görmüyor inşallah.
Evet.
Sonra ayrıldığı zaman da tabii bir karşılık göremezse, çıkarıyla çatışırsa zaten ona yürek acısı olarak oturuyor, içine oturuyor evet. Zaten.
Evet, yani aklınca onun karşılığını alamamış oluyor.
Evet.
Ayrılmış oluyor.
Hem böyle verdiklerinden dolayı dediğiniz gibi böyle bir yürek acısı, hem de orada geçen zamanı, gençliği, yılları. Evet. Mesela yani onları düşündükçe zaten onun için bir kabus oluyor. Böyle. Hep böyle aklına geldikçe o böyle onun için sıkıntıya sebep oluyor inşallah.
Evet.
Mesela Allah bir yürek acısı veriyor. Çünkü o müminlerin yanından ayrıldıktan sonra hocam sizin de söylediğiniz gibi gençliğini veriyor, malını veriyor. Takıntı halinde yaşıyor yani böyle hastalık gibi. Sürekli onu düşünüp böyle hastalık haline geliyor yani. Belki tikleri oluşuyor. Ya kafayı yiyecek duruma geliyor mesela. Allah ona bir de dünyada da azap veriyor buna. Evet. Pişmanlıkla dolu bir azap inşallah.
Bir evet. De şeyi de görüyor mesela mümin topluluğu içindeyken müminlerin ne kadar neşeli, birbirlerine çok sevgi dolu olduğunu, ne kadar böyle bir rahat ve özgür bir ortamda olduklarını görüyor. Ayrıldıktan sonra ise tam tersi bir yaşam içerisinde mutsuz ve deminden söyledik mesela bulup yine münafıkları buluyorlar. Onlarla bir arkadaşlık kurmaya devam ediyorlar. Kendileri gibi riyakar ve ikiyüz olduklarını biliyor. Asla güvenemiyor. Gerçek bir huzur yok. Rahat değiller. Ve biliyorlar ki Müslümanlar yine çok neşeliler. Çok mutlular. Çok rahatlar. Her zaman yani başlarına gelirse gelsin Allah'tan razılar. Herhangi bir şey yaptıklarında engel olmayacağını da bilmeleri onlara ayrıca bir azap oluyor.
Evet.
Ayrıca ondan mesela bir rahatsızlık diyor. Ama bunu da biliyorlar. Gerçekten de böyle oluyor. Yani müminler hep mutlular. Hep neşeliler. Oradıkları neşeyi de Müslüman toplum içinde gördükleri neşeyi, rahatlığı, güven ortamında asla dışarıda kendi fizik yaşantıları içerisinde bulamıyorlar. Bulamayacaklarını da biliyorlar. Bu bir kat daha onlara dediğiniz gibi yürek acısı oluyor. Bir kat daha onlara azap olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Allah ayetini bildiriyor. Çalışmış, boşuna yorulmuştur diye. Yani münafık hocamız söylemişti daha önce. Bekleme süresi insanların tahmin ettiğinden çok daha uzun olabilir. Yani mümin toplumun içinde 20, 10, 20, 30 yıl bekleyebilir. İşte bunun içinde kendisini gizleyebilmek için de bir çaba da sarf ediyor. Ama bunu samimi olarak yapmadığı için, Allah'a iman etmediği için çalışmış, boşuna yorulmuş oluyor. Ahirette de bu hareketler onun azabına vesile oluyor, münafığın.
Bir de hocam münafık müminlerin içinde yaşayabildiği için, mesela inkarcının kafirin yanında yaşayamıyor. Yani o bağışıklığı orada çöküyor onun. Yani illaki müminlerin yanında yaşaması lazım. Terk ediyor, gidiyor ama orada normal ayakları üzerine basıp devam edemiyor hayatına. İnşallah. Çünkü Allah onu münafık olduğu için illa müminlerin yanında o pisliğini yayarak yaşaması gerekiyor.
Evet. İnşallah. İnşallah.
Aslında ne kadar akılsızca yaşam değil mi? Mesela o kadar müminlerin içinde o güzel ahlakı görüyor, tavrı görüyor, nasıl olması gerektiğini görüyor. Gerçekten huzuru, gerçekten güveni, gerçekten dostluğu görüyor. Fakat yani insan kendisini mi? Yani yanlış olan bir şey düzeltir. Bakar etrafındaki insanlarda güzel bir tavır vardır. Kendisini görmüş olduğu eksik, yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye yetiler. Tam tersine bu onda daha da böyle bir kabuklaşmaya sebep oluyor. Bir türlü vicdanını kullanmadığı için, akıl erdirmediği için ve gerçekten iman etmediğinden dolayı bir türlü o şeyi, güzelliği görüp kendi üzerine almıyor. Aksine daha da böyle bir kini artıyor, nefreti artıyor. Yani orada mesela diyor ki müminler hep böyle neşeli. Onu orada görüyor olması onun böyle bir nefretini bir kat daha artırıyor aslında. Ona kadar neşeliler diyor mesela. Yani herhangi bir durumla karşılaşıyorlar. Yine neşeyle karşılıyorlar. Yine mesela tevekkülle karşılıyorlar. Yine Allah'tan razılar. Bu onun için böyle kinini artıran bir durum oluşturuyor münafıkta. Sürekli bu şekilde yani hal ve tavrı hep böyle bir kendi içinde de azap yaşamaya yönelik. Allah dünyada da onları azaplandırıyor. İnşallah. Ahiretteki konuları zaten Allah biliyor. Cehennemin en aşağı konumunda olduklarını i̇nşallah. Bildiriyor inşallah münafıklar.
Bir de hocam münafıklar hep şeytanlarıyla baş başa kaldıkları için Allah'ın ayeti bildirdiği gibi. Mesela müminin özelliği, mümin Allah'la, onun elçisiyle, müminlerle birlikte oluyor. Ama münafık illaki şeytanıyla baş başa kalıyor ve ona da diyor ki yani ben seninle birlikteyim diyor. Biz sizinle birlikteyiz. Şeytanından akıl alıyor. Bu yüzden de hani hocamın dediği gibi hani müminlerin o güzel ahlakını zaten göremiyor. Kendi aklını çok beğendiği için. Bir de şeytan ona sürekli akıl verdiği için o hep kendisini beğendiğinden o güzel ahlakı da fark edemiyor zaten. Yani böyle ne onlarla ne bunlarla diyor Allah ayette. Yani ikisi arasında bocalayıp kalıyor inşallah.
İnşallah. Direkt hocam dediğiniz gibi şeytanla bağlantılı olmuş oluyorlar. İnşallah. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce hadis-i şerifi okuduk. Deccal'in peşinden gideceklerini bildiriyor münafıkların. Deccal de doğrudan şeytan ve şeytanla bağlantılı olduğu için
İnşallah.
Değil mi? Münafıklar sürekli şeytanla birebir bağlantılı olmuş oluyorlar.
İnşallah.
Ve evet buyur hocam. Pardon. İnşallah. Tövbe suresinin 62. ayetini okuyacaktım. Şeytanların Allah'a sınırım. Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler. Oysa mümin iseler hoşnut kılınmaya Allah ve elçisi daha layıktır.
İnşallah.
İşte yani münafıklar insanlar ne düşünecek diye bakıyor. Eğer karşısında mümin varsa hani ona daha takva gözükmeye çalışıyor ki mümin onun hakkında iyi düşünsün. İnkar edenin yanındaysa o neden hoşnut oluyorsa öyle davranıyor münafık. Ona daha hoşnut gözükmeye çalışıyor. Yani Allah'ın hoşnutluğunu amaç edinmiyor münafık. İnsanların hoşnutluğunu amaç ediniyor. İnsanların rızası için yaşamış oluyor.
İnşallah.
Münafık yani mümin içindeki o müminin ahlakından istifade ediyor tabii. Çünkü müminler fedakar. Müminler kendi kardeşlerini, arkadaşlarını kendinden daha önce düşünür. Yani yemez yedirir, içmez içirir. Bir ihtiyacı varsa görür. Yani böyle cennet hayatı gibi benzer bir hayat vardır müminlerin arasında. Yani sadakat, vefa, güven, huzur, mutluluk, her zaman diğer, çünkü müminler kendi öz nefislerini tercih ederler diyor Cenab-ı Allah ayette. Kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih ederler diyor. Bu ne demek? Mutlaka arkadaşlarının, kardeşlerinin rahatını daha öncelikli düşünüyor. Güzelliğini daha öncelikli düşünüyor. İhtiyacını daha öncelikli düşünüyor. Yani böyle bir düşünen bir insan bulduğunda dünyada herhangi bir insan onu hemen yapışıp arkadaş ve dost edinmeye çalışıyor ki böyle ya bir insan bulabiliyor ya iki insan bulabiliyor ya bulamıyor. Bulduğunu zannettiğinde de bir menfaatsel çakışma olduğunda o kişinin kendini tercih ettiğini görüp tek başına kalıveriyor dünyada. Neden? Çünkü ancak mümin onu yapar, tercih eder. Kendini tercih etmez, karşısındakini tercih eder. Neden? Sevgisinden. Mümine. Neden? Allah'ı sevdiği için, Allah'tan korktuğu için onun bir tecellisi olarak mümin kardeşin huzuru, mutluluğu, ihtiyacı şeyi daha öncelikli gelir. E böyle bir ortamı kim istemez? Yani münafık dahi o ortamda bulunup ondan istifade ediyor. Yani o onun için bir nimetlenme oluyor. O kendince tabii o zayıf, aciz ve zavallı aklıyla o kendi içinde o şeyden istifade edip müminlerin o güzel ortamından, rahatlığından şeyden kendi kendine istifade ediyor. Orada bulunuyor, kendince nem alınıyor. Yani rant elde ediyor. O kendi şeyinde öyle düşünür. Yani onun için o menfaattir. Evet. Yani o bir menfaat teşkil eder ama tabii çıkılacak yol uzun, yani orta bir sefer olsaydı sizinle birlikte olurlardı diyor. Allah müminleri hani pisi temizden ayıracağını söylüyor. Ve öyle menfaatleri peşinde giden sefil varlıkları da müminlerin yanında sonuna kadar tutmuyor Allah. Mutlaka belli zorluk ve zahiren sıkıntı, imtihan dönemlerinde onların hepsini sapır sapır döküp müminlerin yanından ayırıyor ki bu müminler için çok büyük bir nimet. Değil mi? Yani böyle yapışmış kene gibi kanını emmeye çalışan bir varlık var sürekli. Yani can damarından devamlı istifade etmeye çalışıyor. Yani mümin herkesin sonsuz hayatının güzel olmasını ister ama yani menfaatçi, münafık ve o beslendiği şey yaptığı yeri de yok etmeye çalışan bir varlık olanı Allah affetmeyeceğini söylüyor. Evet. Değil mi? Yani cehennemin en dip yerine gösteriyor. Kafirden de şiddetlidir diyor. Çünkü o yok etmek istiyor müminleri. Müminlerin manevi önderini, ahir zamanda Mehdi'yi, peygamberin döneminde peygamberi öldürmeye çalışıyorlar. Yani beraber tuzak kurup münafıkların istihbaratıyla, münafıkların o dönemde kafirlere yardım etmesiyle haber veriyor mesela. Şu anda şurada diyor veya şimdi böyle diyor. Münafık haber verip küfür içinde olan gelip peygamberimizi veya işte sahabeleri öldürmeye çalışıyor. Yani çok büyük hareket. Ahir zamanda da aynı şekilde. Yani o münafıklar o şekilde yalan ve iftira atıp mesela Hazreti Mehdi'ye, Peygamber Efendimiz'in torununa aynı şekilde hatta onu yeminle yapıp hatta onu resmi hale getirip yalan, iftira ve düzen bir şekilde hem cana kastetmeyi, hem malına kastetmeyi, hem hayatını hem de hizmetine kastediyor. Onun karşılığı Allah katında çok büyüktür.
İnşallah. İnşallah. Münafık ne kadar böyle mücadele ederse etsin, galip gelecek olanlar müminler. İnşallah. İnşallah. Allah ayetlerinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım mücadele suresinin 10. ayeti. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Münafık'ın suresinin 8. ayeti. Derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Mücadele suresinin yine 21. ayeti. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır buyuruyor. Nisa suresinin 145. ayeti. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın buyuruyor Allah. Ve yine Nisa suresinin 115. ayeti. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiyi muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. 00.30'dan itibaren Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya.tv sitemizden devam edeceğiz inşallah.